Ayrım 24.
Palmerston hükümeti Türkiye'yi kendine tamamen bağımlı kılmakla yetinmek istemiyor, aynı zamanda Kırım'ı ele geçirmeyi, Kafkaslara yerleşmeyi ve Gürcistan'ı ilhak etmeyi düşünüyordu. Fransa İmparatoru ise Rusya ile savaşmaya karar vermişti. Çünkü kendisi gibi Fransız bankerleri de Türkiye ile oldukça güçlü finansal ilişkiler kurmuşlardı. Dünya gericiliğinin kodamanlarının Nikola'ya besledikleri kin, Fransız ve İngiliz halkları arasında da görülebilirdi. Marx ve Engels uzayıp giden savaştaki değişen durum ve güç ilişkilerini ayrıntılarıyla inceliyorlardı. Rus Mahallülü'nden ve Petersburg'da yayınlanan Kuzey Yıldızı'ndan, Roma Gazetesi ve Belçika yorumundan, İngiltere, Amerika ve Almanya basınından çok çeşitli savaş bilgileri alıyorlardı. Birbiriyle çelişen bildiri ve bültenleri karşılaştırıyor, askeri haritaları inceliyor ve savaşan tüm orduların hareketlerini izliyorlardı. Marx ve özellikle Engels, Kırım operasyonlarının gidişatı hakkında düzenli bir şekilde New York Daily Tribune gazetesine haber ve yorumlar yazıyordu. Gazetenin yayıncısı Dena da sık sık bu yazıları başyazı olarak yayınlıyordu. Alexander Ivanovich Herzen'in oturduğu yer Dean Street'e uzak sayılmazdı. Marx ve Herzen birkaç yıldır adada yaşıyorlardı. Ancak hiç karşılaşmadılar ve birbirlerini düşmanca yargıladılar. Herzen, Kırım Savaşı'nda 1. Nikolay'ın Konstantinopolis'i ele geçirmesi durumunda Rusya'da otokratik toprak köleliği sisteminin yıkılacağını ve tüm Slavların nihayet birleşebileceğini iddia ediyordu. Ona göre Ayasofya'nın üzerindeki hilal ve yıldızlı bayrak kopartılıp alınacak ve Bizans'ın başkenti eski ihtişamına ve saygınlığına kavuşacak, işte o zaman yeni bir devir başlayacaktı. Birleşik, Demokratik ve Sosyal Slav Federasyonu'nun devri. Slavların barış çağı geldi. Bu Slav barışı bayrağını nereye dikecek? Etrafında toplanacağı merkez neresi olacak? Bu merkez ne Rokoko stilinde bir Alman şehri olan Viyana, ne yeni Alman stilindeki Petersburg, ne bir Katolik şehri olan Varşova, ne de fazlasıyla Rus olan Moskova olabilir. Birleşik Slavların gelecekteki başkenti Konstantinopolis olacak. Marx buram buram panslavizm kokan bu tumturaklı sözlere çok güldü. Herzen'in uluslararası işçi hareketi için tehlike taşıyan bu yanlış fikirleri karşısında suskun kalamazdı. Herzen'in sıkça kapıldığı ideolojik kararsızlıklar, toprak soylusu liberallerle kurduğu yakın ve kalıcı ilişkiler, Çar'a yazdığı cesur ancak safça mektuplar, ki bu mektuplarda otokrasinin başındaki Çar'a otokrasinin zararlarını anlatmaya çalışıyordu, Londra'daki komünistleri korkutuyor ve ondan uzak durmalarına neden oluyordu. Öte yandan Herzen de kendi payına tüm Alman sığınmacılara duyduğu antipatiyi gizlemiyor ve onları şovenizmle suçluyordu. Oysa Marx, panslavizmi nasıl reddediyorsa aynı şiddetle Alman milliyetçiliğini de Prusya saldırgan savaşçılığını da reddediyor, tumturaklı Prusya ruhu anlayışını savunan tüm görüşlere karşı mücadele ediyordu. İdeolojik ayrılıklar bu iki büyük insan arasındaki çatlığı giderek uçuruma dönüştürdü. Oysa düşünce derinliği ve zenginliği bakımından gösterdikleri benzerlikler sayesinde birbirlerini çok iyi anlayabilir, yakınlaşabilirlerdi. Herzen'in burjuva demokrasisi ve küçük burjuva sosyalizmi ideologlarını onaylar tutumu ve milliyetçi bakış açısı Marx'ın düşmanlığını kazandırmıştı ona. Topu topu birkaç sokaklık mesafe vardı oturdukları evler arasında ama onlar bu kolay aşılır engelleri hiçbir zaman geçmediler. Karşılıklı antipati, garip bir tetikte olma duygusu doğuruyor, birbirlerine daha bir eleştirel yaklaşmalarına yol açıyordu. Marx Engels'e şöyle yazmıştı. Bildiğim kadarıyla Morning Advertise'ı okumuyorsun. Bu Meyhaneciler Birliği'nin gazetesi, yabancı bir muhabirinin Bay Glovin olduğunu tahmin ediyorum. Bakunin'i savunan bir yazısına yer verdi. Aynı gazetede çıkan bir yazıda Bakunin ajan ilan edilmiş. Şu anda da çok rahat koşullarda yaşadığı anlaşılmıştı vesaire. Buna yanıt Herzen ve Galovin'den geldi. Bunlar bu söylentiyi daha 1848 yılında bir Alman gazetesinin ortaya attığını ve George Sand'ın da bu duruma tanık olduğunu iddia etme cüretinde bulunuyorlar. Dün Morning Advertise'a şu açıklamada bulundum. Bay Herzen ve Bay Galovin 1848-1849 tarihlerinde benim yönetimim altında çıkan Yeni Ren gazetesini Bakunin konusundaki polemiklerine bulaştırmak niyetindedirler. Bay Herzen ve Bay Galovin'in itirafları beni hiç heyecanlandırmıyor. Ama vesaire vesaire olayın gerçek seyrini açıklamama izin verin. Ardından olayların sıralanışı yer alıyor. Sonunda Morning Advertise'ın bugünkü sayısında şu alçak Galovin kendi adını kullanmaya cesaret edemeyip yabancı muhabir imzasıyla şunları yayınladı. Tarihi nasıl yazmalı? Bakunin Rus ajanı değil. Bakunin Şiliselburg Kalesi'nde olağanüstü kötü muamelelere maruz kalarak öldü. Bakunin ölmedi, halen yaşıyor. Bakunin'i asker olarak Kavkaz'a gönderdiler. Hayır, o asker olmadı, hala Petropavlovsk Kalesi'nde. Mihail Bakunin'e dair basında düzenli aralıklarla işte böyle çelişkili haberler çıkıyordu. Her şeyin geniş bir aleniyete kavuştuğu günümüzde ancak yalan kökleşince gerçeğe yöneliyoruz. Ama sonunda Bakunin'in Rus Genelkurmayı'ndan maaş almadığı kanıtlandı mı? İnsanlar var ki insanseverliğin insanları birbirinden sorumlu tuttuğunu, Almanya'yı Rusya'nın etkisinden kurtarırken bizim aynı zamanda Rusya üzerinde ters bir etkide bulunmuş olup onu yine despotizmin kucağına atarak bir şekilde zayıflamasını, devrime açık olmasını sağladığımızı bilmezler. Bu tür insanlara çağdaş kozmopolitizmin en temiz ve ulu ruhlu temsilcilerinden birinin de Bakunin olduğunu anlatmanın bir yararı yok. 1848 yılında Bakunin'in arkadaşlarından birisinin ortaya attığı iftira, 1853 yılında meçhul bir kişi tarafından yeniden yayılıyor. Kötülük daima en yakınındakilerden gelir deniyor. Başka bir deyimle, aptal bir dostun olacağına akıllı bir düşmanın olsun. Bakunin hakkındaki iftirayı yayma görevini gerici bir gazete değil, dost bildiğimiz bir gazete üstlendi. Bakunin'in hamurunun polis ajanlarının hamurundan çok farklı olduğunu bir an için bile unutabilenlerin de tıpkı Bay Marx gibi olasılıkla devrimci ruhu pek fazla gelişmemiş. Ben de kendi payıma özetle şunları söyledim. Aptal bir dostum olacağına akıllı bir düşmanım olsun derdi Bakunin. Eğer gazetenizin cumartesi sayısında bayağı atasözlerinden alıntı yapma antrenmanı yapan şu yabancı Sancho Panza'nın söz konusu mektubunu bir gün bir şekilde okuma olanağı olsaydı, bu yabancının kendi sözleriyle benim adımı iftiralara karıştırmasına üzülmediğim için beni bu konuda herhangi bir şey yapmayı reddetmekle suçlayan birisi aptal dost değil midir? Her öğrencinin bilebildiği doğrular polemikler sonucu ortaya çıkar ve tarihsel olaylar da çelişik düşüncelerden doğar gerçeğine şaşıran bu yabancı aptal bir dost değil midir? Yeni Ren gazetesi Paris mektubuna yer verdiğinde Bakunin özgürdü. Ayrıca Bakunin Yeni Ren gazetesinin 1848'de yaptığı açıklamalardan tatmin olduğunu dile getirmişti ve Bakunin haklı ise bu olayı 1853'te nedensiz bir biçimde yeniden gündeme getiren aptal bir dost değil midir? Eğer Bakunin, Yeni Ren gazetesinin redaktörü ile yeniden yakın dostluk ilişkisi kurmakta haksız ise, kendine Bakunin'in dostu diyen birinin onun bu zayıflığını açıklaması aptalca değil mi? Şiliselburg tutsağı Bakunin'in dürüstlüğüne Herzen gibi Marx ve Engels de inanmıştı ve onun için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Bakunin'i önceden tanıyan herkes, onun Dresden barikatlarının bu yürekli savunucusunun, devrimci hareketin ateşli, atak savaşçısına yaraşır bir tarzda boyun eğmeden sürgün hayatı sürdüreceğinden kuşku duymuyordu. Marx'ın Bakunin'e ilişkin yazdığı yazıyı öğrenen Liza, Whitehall'deki popüler bir klasik müzik konçertosunda Jenny ile karşılaştığında daha da çok sevindi. Konçertoda Mozart, Glück ve Handel'in eserleri çalınıyordu. Feminist duygularınız mı sizi Mary Wollstonecraft ve Mavi Çorapların Yurduna getirdi diye sordu Jenny, Brüksel'de camlı pasajda yaptıkları unutulmaz sohbeti anımsayarak. Hayır, kesinlikle. Gerçeği söylemek gerekirse ben feminizmden soğudum. Liza, Jenny'ye kısaca başından geçenleri ve yakın dostum dediği Bakunin'in yaşadıklarını anlattı. Rusya'da hapisten kaçmasına yardım edebilirim umudumu koruyorum. Figaro'nun düğünü uvertürü sohbetlerini yarıda kesti. Konçertodan sonra girişte yeniden görüştüler ve birlikte geniş, aydınlık Oxford Street boyunca yürüdüler. Oturduğumuz yer çok kötü dedi Jenny. Ama Londra'nın tam merkezinde, West End'in canlı sokaklarında uzun uzun yürümeyi çok seviyorum. Böylece tıpkı şu anda müzik dinledikten sonra olduğu gibi günlük sorunlardan uzaklaşabiliyorum. En güzel böyle dinleniyorum. Ya siz nerede kalıyor, kimlerle görüşüyorsunuz? Liza heyecanla Herzen'i anlatmaya başladı. Olağanüstü bir insan. Onunla tanıştığıma çok seviniyorum. O da Bakunin için endişeleniyor diye ekledi. Kocam ve ben Herzen'in son yıllarda yayınladığı birçok şeyi okuduk dedi Jenny. Öyleyse lütfen onun Zindan ve Sürgün kitabına da bakın. Birkaç dilde yayınlandı. Herzen'in Alman felsefesini Fransız politik teorisiyle İngilizlerin güçlü sağduyusunu Rus özgünlüğü ile birleştirebildiğini söylüyorlar. Bana öyle geliyor ki ruhen kocanıza çok yakın. Ne de olsa onun da bütün düşünceleri insanlığın mutluluğu doğrultusunda. İnsanları mutlu kılma düşünceleri o denli farklı olabiliyor ki, dedi Jenny kibarca ama soğuk bir sesle. Herzen hakkında daha fazla konuşmak istemediğini açıkça belli etti. Bunu fark eden Liza, Brüksel'i terk ettikten sonra bir daha göremediği Wilhelm Wolff'u sordu. "A lupus mu?" dedi sevinçle Jenny ama hemen hüzünlü bir ifadeye büründü yüzü. Bizden uzakta, Manchester'da oturuyor ve sık sık hastalanıyor. Sürgünde olmak onun için de kolay değil. Oldukça asık suratlı olmasına ve hatta zaman zaman da homurdanmasına karşın moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Ne de olsa yaşı da artık epey ilerledi ve yaşlanınca yalnız yaşamak kolay değil. Bizim değerli dostumuz şimdi kurttan çok asil bir Avrupa bizonuna benziyor. Belki biliyorsunuzdur. Bu nadir asil hayvanlar yaşlanınca mutlak bir yalnızlık ararlar ve derin düşüncelere dalmışçasına tek başlarına ormanlarda dolaşırlar. Hiç kimseye yük olmak istemezler. Wolff duygusal bakımdan hala çocuklar ve bilgeler kadar temiz ve duyarlı. Biz onu çok çok seviyoruz. Jenny ve Liza Piccadilly Circus'a dek sohbet ettiler ve yolun Soho semtine döndüğü yerde ayrıldılar. Ayrılırken Liza Jenny'yi evine davet etti ve Dean Street'e uğrayacağına söz verdi. Ama uzun süre bir araya gelme fırsatı bulamadılar. Gergin 1855 yılının ilk günlerinde Jenny Marks'ın bir kızı Eleanor oldu. Bebek o denli cılızdı ki ilk aylarda ölüm adeta çocuğun beşiği başında nöbet tuttu. Ama küçük Tusi, Eleanor'a böyle sesleniyorlardı, güçlendi ve tombul, pembe yanaklı, neşe dolu bir çocuk oldu. Marx'ın mülteci olarak yerleştiği ada zamanla ikinci vatanı oldu. Komünistler Birliği'nin dağılmasıyla Marx'ın Almanya ile bağları kopmadı. Karl Marx her şeyden önce ve her zaman her şeyi ile bir devrimciydi. Dolayısıyla kendisini sadece bilimsel çalışmaya verip bir münzevi olamazdı. Yaşamını devrim mücadelesinden bağımsız düşünmek olanaksızdı. Uzun yıllar önce hazırlıklarına başladığı politik ekonomi kitabı üzerinde yorulmak bilmeden çalışırken aynı zamanda manevi olarak güç topluyor ve ruhsal bakımdan da tatmin oluyordu. Yaşamını sürdürmek için ise New York Daily Tribune'e yazıyordu. Ancak kendisine ödenen miktar oldukça düşük ve daha önemlisi de çok düzensizdi. Zorluk ve sıkıntılarla dolu geçen bu yıllarda Marx'ın temel görevi, 40'lı yıllarda parlak bir şekilde alevlenen devrim ateşini beslemekti. Bu ateş bazen küllerin altında ve belli belirsiz yanabiliyordu. Marx, yurdu Almanya'da yer altına geçen komünist toplulukları Londra'dan yönlendiriyordu ve kendisi gibi isteği dışında yabancı topraklarda barınmak zorunda kalan tüm devrimcilere destek oluyordu. Mesafe onun için bir engel değildi. Yurdundan olduğu gibi okyanusun öbür yakasından da doğrudan ya da yoldaşları aracılığıyla gelecekteki devrim için yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıyordu. Marx, Engels ve Wolff'un ortak tanıdığı, 1849'da ciddi bir sınamadan geçen bir savaşçı işçi, bileyici Karl Wilhelm Klein yazdığı uzun mektupta Solingen, Eberfeld, Barmen ve Düsseldorf'taki illegal grupların komünist faaliyetleri hakkında Londra'daki yöneticilerine bilgi veriyordu. Klein daha 1850 yılında Marx'ın yönettiği komünist merkezin materyallerini Almanya'ya getirip en umut verici işçilere başarıyla dağıtmıştı. Ne var ki irtibatı sağlayan bu işçi polis tarafından adım adım izleniyordu. Ama onun bulunduğu gizli görüşme yerlerinde yapılan tüm baskınlar sonuçsuz kalıyordu ve Klein bir yolunu bulup kurtuluyordu. Her yerde aranıyordu. Bu yüzden sahte pasaportla acilen Belçika'ya geçmek zorunda kaldı. Ülkesinde onun hakkında çirkin bir suçlamada bulunulmuş, vatan haini ilan edilmişti. Belçika'da da açığa çıkma ve Ren yetkililerine teslim edilme tehlikesi doğduğunda Amerika'ya kaçtı. Ancak Almanya'da geniş yeraltı faaliyetlerinin ateşi hiç sönmedi. İllegal komünist işçi çevreleri varlığını sürdürüyordu. Belge ve bilgi aktarmadaki büyük güçlüklere karşın bu çevrelerin Marx'la bağlantıları kopmadığı gibi gitgide güçleniyordu. Yürekli irtibatçı Klein, Freiligrath aracılığı ile Londra'daki Marx'a gönderdiği mektubunu şöyle bitiriyordu. Bana ulaşan söylentilere göre Londra'da, Köln'de bizimkilerin korktuğu ve bu yüzden şu ana dek Almanya'da hiçbir irtibat kuramadıkları sanılıyormuş. Bu bir yalan. Solingen, Elberfeld ve Düsseldorf'taki örgütler Köln'e birkaç kez temsilci gönderdiler. Bu örgütler Londra'daki merkezimizle doğrudan ilişkiye geçmem için, ki bu mektupla bunu yapıyorum, bana yetki verdiler. Yukarıda adı geçen örgütler Londra'ya kendi temsilcilerini gönderebilirler. Ancak ben işi sağlama bağlamak için harita parçalarından yararlanmayı öneriyorum. Londra'ya gelecek olan delege kanıt olarak haritanın diğer parçasını göstermek zorunda kalacak. Herhangi biri Londra'dan Eberfeld'e giderse de o da kendi payına düşen harita parçasını gösterecek. Daha önce olduğu gibi Almanya'da ilişkilerimizi genişletme çabamızı sürdüreceğiz. Arkadaşlarımdan aşağıda verdiğim adrese, Eberfeld'e bana ilk fırsatta birkaç satır yazarak beni haberdar etmelerini rica ediyorum. Onlarla ilişki halinde olmak için bunun gerekli olduğuna inanıyorum. Solingen'den Karl Wilhelm Klein. Marx ailesinin hiç bitmeyen zorluk ve sıkıntılarına bir de Jenny'nin üvey ağabeyi ve Prusya İçişleri Bakanı Ferdinand von Westphalen'in yarattığı sorun eklendi. Ferdinand von Westphalen, Braunschweig'da ölen yaşlı amcalarının bıraktığı mirasın tamamına el koymuş ve kız kardeşinin payını da gasp etmek istiyordu. Braunschweig prensliğinin eski savunma bakanlarından olan Jenny'nin amcasından aktif olarak katıldığı 7 yıl savaşlarına ilişkin değerli el yazmalar ve kitaplar miras kalmıştı. Ferdinand von Westphalen milliyetçi duygularla bu mirasa el koymuştu ve onu Prusya Kraliyet Hükümeti'ne armağan etmek niyetindeydi. Jenny ise annesine duyduğu saygıdan dolayı dava açıp bir skandala sebep olmak istemiyordu. Bu nedenle son derece değerli bu arşiv karşılığında ağabeyinin verdiği az miktardaki parayla yetindi. Oysa o sıralar paraya her zamankinden çok gereksinimi vardı. Bu arada Muş yavaş yavaş sararıp soluyordu. Mart'ta hastalığı tehlikeli bir hal aldı. Karl geceler boyu inanılmaz derecede uslu ve neşeli olan çocuğun başucunda bekledi. Manchester'a Friedrich'e şöyle yazdı. Hastalığın seyri boyunca kah ani iyileşmeler, kah ani kötüleşmeler görüldü ve benim kanaatimde buna paralel olarak saat başı değişiyor. Ama sonuçta ailecek durumu kabullenmek zorunda kaldık. Mide ve bağırsak sisteminde bozukluk. Öyle ki doktor bile tüm umudunu kaybetmiş durumda. Eşim daha önce hiç olmadığı kadar çok hasta. Artık bir haftadır süren bu hastalığın nedeni ise ruhsal sarsıntı. Ben hiç kuşkusuz metin olmak zorunda kalsam da yüreğim kan ağlıyor. Başım ateşteymiş gibi yanıyor. Çocuk tüm hastalığı boyunca bir dakikalığına bile olsa özgün, sevimli ve bağımsız karakterini değiştirmedi. Yerime çalışarak ve çocuk için katkıda bulunarak bana yaptığın dostça yardımdan dolayı sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Eğer çocukta herhangi bir iyileşme görülürse sana hemen yazarım. Dostlukla K.M. Acı Karl ve ailesini adım adım izliyordu. Havanın bile zehirli olduğu Dean Street'teki güneş görmeyen, lanet bir hücreden farksız evin koşulları ve kötü beslenmenin yol açtığı hastalıktan bitkin düşen Edgar Muş öldü. Olağanüstü yetenekli, güzel ve duygusal bir çocuk olan Muş, son nefesini babasının kollarında verdi. Muş bütün ailenin mutluluk kaynağıydı. Yaşına göre zekası çok gelişkin, son derece neşeli, sokulgan biri olan küçük Albay Edgar, savaşçılık oyunlarına duyduğu tutkudan dolayı ona bu lakabı vermişlerdi. anne ve babasının tüm üzüntü ve kaygılarını bir yetişkin gibi paylaşıyor, sevinçlerine ortak oluyordu. Edgar'ın ölümüyle acı ve çaresizlik, öksüz kalmış bu eve iyiden iyiye yerleşmiş görünüyordu. Çok kısa bir süre önce küçük Henry ve Franziska'nın bedenlerini yattığı aynı loş odada, aynı dar masanın üzerinde şimdi Edgar'ın cansız bedeni yatıyordu. Londra'ya yine bahar gelmişti ama Dean Street'e bir mezarlık havası hakimdi, karanlık ve soğuktu. Muş'un solgun yüzü sarı nergisler ve açık renk laleler arasında görünüyordu. Çaresizlikten bitkin düşen Jenny ağır şekilde hastalandı. Ağlamaktan gözleri kan çanağına dönen Lenchen, tümüyle kendisine emanet edilen üç kızı hastalıktan korumak için azalmış gücüyle çırpınıyordu. Küçük Tusi topu topu 3 aylıktı. Marx başı elleri arasında oğlunun mezarı başında duruyordu. Bir daha asla tam olarak huzur bulamayacağım ve yaşamım boyunca oğlumun yokluğuna alışamayacağım. Asla onun yokluğunu geçen her gün, her yıl daha da çok duyumsayacağım diye geçiriyordu ateş gibi yanan beyninden. Acısı gittikçe güçleniyor, tüm bedenini sarıyordu. Yüksek alnında yara izi gibi derin birkaç kırışık daha belirdi. Gözlerine acının izleri yerleşti. Bir noktaya sabitlenerek her şeye yabancıymış gibi bakıyordu. Saçları fark edilir şekilde beyazlamıştı. Bir insan ruhu ancak bütün bir insanlığın acısını paylaşarak ayakta kalabilir. Evimizin neşesi olan değerli oğlumuzun ölümünden sonra ev, anlaşılacağı gibi tamamen ıssızlaştı ve öksüz kaldı. Bu çocuğun yokluğunun bizi nasıl etkilediğini anlatmak olanaksız. Ben bugüne dek çok mutsuzluk yaşadım. Ama gerçek acıyı şimdi tadıyorum. Kendimi tamamen perişan hissediyorum. Ne şans ki cenaze günü öylesine korkunç bir baş ağrım vardı ki ne düşünebiliyor, ne duyabiliyor, ne de görebiliyordum. Bugünlerde yaşadığım tüm korkunç acılara karşın seni ve dostluğunu düşünmek, birlikte dünyada daha yapabileceğimiz çok şeyler olduğu ümidi beni ayakta tuttu. Oğlunun ölümünden sonra sonbaharda Carl bir süre Manchester'da Engels'in yanında misafir kaldı. Burada dostunun düzenli ve rahat evinde dinlenebiliyordu. Daha önceki gelişlerinde olduğu gibi sabahları Chatham Kütüphanesi'ni ziyaret ediyor ve onun eski ilginç mimarisini zevkle izliyor, eski okuma hücrelerini ve kitap mahzenlerini inceliyordu. 17. yüzyılda topu topu 3 bölümden oluştuğu söylenen raflar şimdi tavana kadar yükselmişti. Okuma salonunun mobilyaları koyu renk meşe ağacından yapılmış muhteşem duvar kaplamalı, alçak tavanlı, geniş odalar 200 yıl boyunca aynen kalmıştı. Carl, Cromwell zamanında yapıldığı anlaşılan ağır sandalyelerin etrafına dizildiği sağlam bir ağaçtan yapılmış yüzeyi blok, kereste, kocaman oval bir masada gazeteleri karıştırıyordu. Marx istediği kitapları seçtikten sonra feneri andıran 4 köşe, pencereleri çıkıntılı ve içinde 4 tekerlekli sandalyeler bulunan duvar çıkıntısı şeklindeki küçük odaya yöneldi. O kütüphaneye her gelişinde ortaçağ tapınaklarında olduğu gibi rengarenk camlı pencerelerle aydınlanan bu küçük odada çalışıyordu. Çok güzel, yorgun gözlü, yürüyüşü tüy gibi hafif, uzun boylu ihtiyar, baş kütüphaneci Thomas Jones kitap seçerken Marx'a büyük bir istekle yardım ediyordu. Jones kütüphane katalogları ve reform tarihi literatürü konusundaki bilgileriyle gurur duyuyordu.